Ayrım 12.
Muhammed böyle emretti diye bu cezaya çarptırılmış ve oruçlu haline bakılmaksızın burun otu damlasına yatırılmıştır. Böylece Muhammed kadınların kötülük ve fitne kaynağı oldukları hususundaki değişmez inancının intikamını gözlerini dünyaya kapadığı ana kadar almaktan geri kalmamıştır. Bundan dolayıdır ki kadın aleyhindeki bu tür inançlar İslam'ın kutsal inançları arasında yer almış ve Muhammed'in yaşamlarını anlatanların ve İslami esasları yorumlayanların kaleminde bu niteliğini korumuştur. Nitekim İbn İshak, İbn Hişam ve Vakidi gibi ünlüler bu konuya ilk eğilenlerdendir. Daha sonraki tarihlerde Gazali ki kadın düşmanlığının en azılılarındandır, bu inanışı İslami bilim haline getirmiştir. İslam dünyasının Hüccetül İslam diye yücelttiği bu yazar, çeşitli kitaplarında ve özellikle İhya-ül Ulumit, Din adlı ya da Nasihat-ül Mülk ya da Kimya-ı Saadet adlı yapıtlarında kadınların kötülüklerinin nedenlerinin hem aklen ve dinen dun olmalarından ve hem de şeytan ruhlu olarak yaratılmış bulunmalarından doğduğunu tekrarlamıştır. Nasihat-ül Mülk adlı kitabında devlet başkanına verdiği en önemli öğüt, kadın takımının kötülüğüne ve şeytaniliğine karşı çok dikkatli olmaktır. Buna benzer görüşler o tarihten bu yana nice yüzyıllar içerisinde en yetkili kalemlerden ve örneğin İbn Rüşd, İbn Haldun vesaire geçerek günümüze dek işlene gelmiştir. 1973 yılında Beyrut'ta toplanan uluslararası bir kollokyuma İslam'ın en sadık uygulayıcısı diye bilinen Suudi Arabistan delegesinin sunduğu bir rapor bunun en son kanıtlarından biridir. Gerçekten de İslam'da kadının sözüne ve karakterine güven beslememek gerektiği tezinin resmi açıklaması niteliğinde olan bu rapor, insan tabiatının nisyan ile mağlul bulunduğuna ve özellikle tanıklık sırasındaki yanılmaların bundan doğduğuna işaretle şu sonuca varmaktadır. Bu konuda kadınların eksikliği erkeklere oranla çok daha barizdir. Varırken de hiç kuşkusuz Muhammed'in kadınlar aklen ve dinen dün yaratıklardır şeklindeki sözlerini yansıtmaktadır. Başka bir deyimle şeriatçının mantığı bugün hala şunu idrakten uzaktır ki aklen ve dinen eksiklik ya da şeytanilik ve benzeri yetersizlikler sadece kadınlara özgü olmayıp erkekler bakımından da hatta daha da fazlasıyla söz konusudur ve bütün bunlar yaratılış sorunu olmaktan ziyade eğitim ve yetişme sorunudur. Öyle anlaşılıyor ki şeriatçı din esaslarını akıl süzgecinden geçireceği zamana kadar bu gerçeği anlamaktan yoksun kalacaktır. Bu vesileyle ekleyelim ki Muhammed kadın sınıfını genellikle yalancı ve hissiyatını gizleyen ve hilafını ishar eden yaratıklar olarak görür ve bu yönleriyle onları Yusuf peygamberin başını derde sokan kadınlara benzetirdi. Bu olumsuz görüşünü herkesten önce kendi karılarına karşın ortaya vururdu. Hem de pek yersiz ve haksız olarak. Nitekim Ayşe'nin rivayetine dayalı hadislerden bunun böyle olduğunu anlamak mümkündür. Örneğin son hastalığı sırasında halka namaz kıldırma işini Ebu Bekir'e bırakmak istediğinde bazı karıları bu işin Ebu Bekir'e değil fakat Ömer'e yaptırılmasını dilemişlerdir. Bunlar arasında en çok sevdiği eşi Ayşe de vardır. Ayşe ki bilindiği gibi Ebu Bekir'in kızıdır. Muhammed'in yanına giderek babam yumuşak kalplidir. O sizin yerinize geçince tahammül edemez ağlar deyince Muhammed. Siz kadınlar Yusuf'un arkadaşları olan kadınlarsınız. Yani içinizde olanı dışınızda söylemezsiniz. Diyerek namazı Ebu Bekir'in kıldırmasında ısrar eder. Böylece kadınların samimiyetsizliklerini ve yalancılıklarını bir kez daha yüzlerine vurma fırsatını bulduğunu düşünür. Biraz önce belirttiğimiz gibi Kur'an'da Yusuf'la ilgili olarak hikaye edilen olaylarda Yusuf'un Mısır saraylarındaki hayatı anlatılmış ve güzelliği yüzünden Mısır vezirinin karısının ilgisini çekmesi ve onun tarafından çılgınca sevilmesi ve fakat buna karşı direnmesi ve kadının ihtiraslarının kurbanı olarak hapislere girmesi ve bütün bu acıklı haberleri öğrenen babası Yakup peygambere körlük gelmesi vesaire açıklanmıştır. Şeriatçının ifadesine göre Bütün bunları hikaye etmekten maksat Yusuf'un sabrını, metanetini, şehvetine hakimiyetini ve şehvetengiz kadın hamlelerine ve saray sefahatlarına galebe çaldığını gözler önüne sermektir. Ne var ki Muhammed bu örneği kadın sınıfına ve özellikle kendi karılarına haksızlık yaparcasına kullanmıştır. Örnek vermek üzere Ayşe ve Ebu Bekir hikayesini tekrar ele almamız gerekiyor. Kendisini ölüme sürükleyecek olan hastalığa yakalandığı zaman Muhammed fevkalade bitap düşer ve ayakta yürüyemeyecek hale gelir. Bu nedenle halka namaz kıldıramayacağını anlar ve Ebu Bekir'e söyleyin Nas'a kıldırsın diye emreder. Fakat Ebu Bekir'in kızı Ayşe babasının bu işi deruhte etmesini sakıncalı bulduğu için bunu önlemeye çalışır. Sakıncalı bulmasının nedeni eğer Muhammed hayattayken babası onun makamına geçecek olursa halkın bundan hoşlanmayacağını ve hatta bunu uğursuzluk sayacağını düşünmüş olmasıdır. Üstelik babasının hilafete geçeceğinin Muhammed tarafından daha önce ilan edilmiş olması onu bu düşüncelerinde daha da haklı kılmaktadır. Bundan dolayıdır ki Muhammed'e şöyle der. Ya Resulullah, Ebu Bekir zayıf yüreklidir. Senin makamında durup da halka namaz kıldıramaz. Fakat aynı zamanda Hafsa'yı da ikna ederek Muhammed'e gönderir ve şöyle dedirtir. Ebu Bekir senin makamında durursa ağlamasından okuduğu Kur'an'ı kimseye duyuramaz, Ömer'e emret de o kıldırsın. Görülüyor ki kadıncağızların yaptıklarında yalancılık ya da hilekarlık ve hatta duygusallık gibi bir şey yoktur. Aksine doğruluk ve akılcılık vardır. Çünkü Muhammed'in hasta bulunduğu ve belki de ölmek üzere olduğu bir sırada Ebu Bekir'in bu işi görmesi toplum çıkarlarına aykırı olabilir. Huzursuzluk doğabilirdi. Ebu Bekir'in hilafete bizzat Muhammed tarafından yetkili kılındığını bilen halk, daha Muhammed ölmeden önce onu o makamda görmekle Muhammed'in ölümünün yaklaştığına hükmederek bundan hoşlanmayabilirdi. Bu itibarla namazın bir başkası tarafından kıldırılmasını istemekle Ayşe pek akıllıca ve pek yerinde bir iş görmüş olmaktaydı. Ne var ki Muhammed onun bu isteğini geri çevirerek emrinde ısrar eder. Ayşe dileğini yeniler fakat her defasında Muhammed emrini tekrarlar. Ve işte Ayşe'nin bu şekildeki ısrarı üzerinedir ki nihayet ağzındaki baklayı çıkarır ve kadın sınıfı hakkındaki olumsuz düşüncelerine bir yenisini katar ve şöyle der. Siz kadınlar hissiyatınızı gizleyip hilafını ishar etmekte Yusuf'un karşılaştığı kadınlar gibisiniz. Kur'an yorumcuları bu benzetmeyi Yusuf'a aşık düşen Züleyha'nın bir davranışı vesilesiyle yaparlar ki o da şudur. Güya Züleyha Yusuf'a olan aşıklığının özrünü ispat için Mısır ekabirine ziyafet çeker ve böylece çevresindekilere Yusuf'un güzelliğini teşhir eder. Maksadını ziyafet ve ikram yolu ile saklamış ve böylece Yusuf'a aşık olmakta haklı bulunduğunu anlatmış olmaktadır. Ve işte yine bu yorumcuların belirttiğine göre Muhammed, Ayşe'nin yukarıdaki şekilde davranmış olmasını Züleyha'nın hissiyatını gizlemesi davranışına benzetmiş ve bundan dolayıdır ki, şüphesiz ki siz kadınlar Yusuf'un savahibisiniz şeklinde konuşmuştur. Yine tekrarlayalım ki Muhammed'in bu benzetmesi yersiz ve yanlıştır. Çünkü Yusuf olayında Züleyha'nın tutumu ile Ebu Bekir olayında Ayşe'nin ve Hafsa'nın tutumu arasında fark vardır. Züleyha eğer anlatılanlar doğru ise Yusuf'a olan aşkı uğruna ve hissiyatını kendi çıkarları için gizleyerek o işi yapmıştır. Oysa ki Ayşe kendi çıkarları için ya da duygusal bir nedenle hareket etmemiştir. Doğrudan doğruya kamu huzurunu göz önünde tutarak böyle bir dilekte bulunmuştur. Çünkü gerçekten de Muhammed ölmeden çok önce Ebu Bekir'i hilafete layık görmüş ve kendisinden sonra devletin başına onun geçmesini vasiyet etmişti. Bu itibarla ölümle pençeleştiği bir anında Ebu Bekir'in o makamı işgal etmesi Ayşe'nin düşündüğü sonuçları pekala doğurabilirdi. Başka bir deyimle Ayşe'nin davranışında Züleyha'nınki gibi kişisel duyguları gizleyip hilafını ishar etmek gibi bir benzerlik yoktu. Fakat buna rağmen Muhammed her zamanki adeti ve çiğiyle bu olayları da kadın sınıfı aleyhine olacak şekilde değerlendirmiş ve beslediği düşmanlığı ishar için yeni bir malzeme bilmiştir. Bu vesileyle verilebilecek ilginç örneklerden bir diğeri de kadının kadına çıplak sürtmesiyle ilgilidir. Gerçekten de İslam kaynaklarına Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarına göre Muhammed iki kadının çarşaf ya da yorgan içinde birbirlerine tenleriyle dokunmalarının ya da sürtünmelerinin aile felaketi yaratabileceğini söylemiş ve dolayısıyla bu tür sürtünmeleri yasak etmiştir. Böyle bir yasağın olsa olsa kadınların birbirleriyle sevişmelerini önlemek için konduğu düşünülebilir. Fakat böyle bir halde gerekçenin bu doğrultuda olması beklenirdi. Oysa ki öyle değil. Çünkü Muhammed'in gerekçesi hiçbirimizin kolaylıkla sırrına vakıf olamayacağımız bir mantığa dayalıdır ki o da şu. Bir kadın bir başka kadına çıplak olarak teniyle temas edecek olursa o kadının vücudunun güzelliğini kocasına anlatır ve kocası da duyduklarına kapılarak o kadına aşık olur ve sonra karısını boşayıp o kadını almaya kalkar. Bütün bunlardan da aile felaketi doğar. Buhari'nin İbni Mesud'dan rivayetine göre Muhammed'in söylemesi aynen şöyle. Kadın kadına mübaşeret etmesin, çıplak sürtünmesin. Sonra kocasına öbür kadını, kocasına ona bakıp görüyorcasına vasıf ve tarif eder de bir fenalığa sebep olur. Bu hususlar için bakınız Sahih-i Buhari Muhtasarı, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Hadis No. 1827, Cilt 10, Sayfa 325. Ragıp ve Buhari gibi yorumcular, yukarıda geçen mübaşeret sözcüğünü, iki kadının bir çarşaf, bir yorgan içinde birbirlerine tenleriyle dokunmaları ve sürtünmeleri şeklinde tanımlamışlardır. Ve yine İslam kaynaklarından örneğin, Kabusi gibi bilginlerin yorumlarından anlaşılmaktadır ki, çarşaf ya da yorgan içinde bir başka kadının çıplak tenine sürtünmüş olan kadın, akşam kocası eve geldiğinde muhtemelen ona olan bitenleri anlatacak, temasta bulunduğu kadının vücudunun güzelliğini tanımlayacaktır. Hem de öylesine ki, bu anlatılanlardan aşka gelen kocası karısını boşayıp öteki kadını almaya kalkışacaktır. Ve hele öteki kadın evliyse, bu takdirde kocasından boşanma çarelerini arayacaktır ve işte bütün bunlar aile felaketine sebep olacaktır. Bunun böyle olduğunu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kabusi'den naklen bildirdiği şu satırlardan öğrenmek mümkün. Bu hadis kendisiyle mefasinden, kötülüklerden, azdırmalardan en iyi korunulan haberler cümlesindendir. Eğer kadın zevci o kadının hüsnü anına aldanarak kendisini boşayıp onu alması, hatta evliyse kocasından boşanmak çarelerini araması umulur ki, bütün bunlar kadının kadına mübaşeretinin tevlid ettiği aile felaketleridir. Bu alıntı için bakınız Sahih-i Buhari Muhtasarı, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Cilt 11, Sayfa 326. Söylemeye gerek yoktur ki, iki kadının birbirlerine çıplak olarak sürtünmelerinden aile felaketi doğabileceğini düşünmek ve bunun sorumluluğunu kadının kötülüğünde aramak, insaf sınırlarını fazlasıyla zorlamak olur. Çünkü bir kadının kalkıp da kocasına çıplak vücudunu gördüğü bir başka kadının güzelliğini ballandıra ballandıra anlatabileceğini tasavvur etmek kolay değil. Bir an için anlattığı kabul edilse bile bu, olsa olsa saflıktan ya da budalalıktan doğma bir şey olur. Böyle bir halde kocanın aşka gelerek karısını boşamaya kalkması ve öteki kadını almaya çalışması elbette ki karakter zayıflığından doğma bir davranış sayılmak gerekir. Kocanın bu tür bir davranışı yüzünden kadını kötülük kaynağı olarak görmek ise haksızlık olur. 3. Kadınların iyisi olmadığı ve saliha kadının dahi alaca karga kertesinde bulunduğu. Kadının kötülük kaynağı olduğuna kanan bu şeriat mantığı, aynı zamanda kadınlar içinden saliha yani iyi, yararlı, din emirlerine uyan insan çıkmayacağına ve çünkü kadını iyi yapmanın, biçimlendirmenin ve düzeltmenin mümkün bulunmadığına da aynı softalıkla inanmıştır. Bu inanışını şeriat emirlerine dayatmış ve bu emirler dışında başka bir gerçek olamayacağını sanmıştır. Gerçekten de Muhammed'in Tanrı'dan geldiğini söylediği hükümlere göre kadın, aklen ve dinen, ve ruhen öylesine kötü bir hamurla yoğrulmuştur ki, onu iyi hale getirmenin yolu yoktur. Bu itibarla kadını iyileştirmeye uğraşmak beyhudedir. Yapılacak şey, onu olduğu gibi bırakmak ve bu şekilde ondan yararlanmaktır. Nitekim Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadise göre Muhammed şöyle demiştir. Kadın eye kemiği gibidir. Onu doğrultmak istersen kırarsın. Onu kendi haline bırak ve eğriliğiyle ondan faydalanmaya bak. Buhari ve Müslim'de yer alan bu hadise dayanarak Gazali şunu ekler. Yani kadının ahlakını istediğin gibi düzeltemezsin. Başka bir deyimle şeriat mantığına göre iyi sıfatını kadınlara uygulamak doğru değildir. Çünkü Muhammed bunun böyle olduğunu belirtmiştir. Ona göre kadınlar hiçbir zaman insanı iyiliğe çağırmazlar. Bu nedenle onların şerrinden korkmak ve korunmak şarttır. Kadınlar bakımından iyi sözcüğünü olsa olsa kocalarına en iyi şekilde hizmet eden ve boyun eğen kadınlar için kullanmak söz konusu olabilirse de bu takdirde dahi kadının iyisi alacakargadan yukarı bir kerteye layık değildir. Çünkü Muhammed Ebu Umame'nin rivayet ettiği bir hadisinde şöyle demiştir. Kadınlar arasında saliha kadın 100 tane siyah karga arasında alaca bir kargaya benzer. Bununla anlatmak istediğini daha da açıklığa kavuşturabilmek için alaca kargaya eş tuttuğu kadın tipini Yusuf Aleyhisselam'ın karılarından örnek getirmek suretiyle belirtmeye çalışmıştır. Muhammed'in bu benzetmeleri İslam düşünürlerinin itibar ettikleri bir kaynak olmuştur. Örneğin Lokman Aleyhisselam yukarıdaki hadisi kendisine yaşam kuralı bilmiş ve kadınların iyisinin dahi kötü olduğuna inanmış olarak oğluna şu öğütte bulunmayı gelenek etmişti. Oğlum, kadınların şerrinden kork. Çünkü onlar iyiliğe çağırmaz. İyi olanlarından bile kendini korumaya bak. Öte yandan Muhammed'in alacakargaya eşdeğerde tuttuğu iyi kadın tipi, kadının insan varlığı olarak bizatihi temsil ettiği bir değer ölçüsüne karşılık tutulmamıştır. Sadece ve sadece kadının kendisini kocasına adaması ve sömürü aracı haline sokması esasına göre tanımlanmıştır. Daha doğrusu kadının iyisi, kocasını efendi, seyyid bilen, ona kulluk kölelik eden, ona mutlak şekilde boyun eğen kadındır. Kadının iyisi, kocasını yedirip içiren, giydiren ve onu evin pis ve zor işlerinden kurtarıp ibadetiyle meşgul olması ve böylece cennetlere kavuşması olanağını getiren kadındır. Kadının iyisi nikah parası az olan kadındır. Kadının iyisi örtünen, yabancı insan görmeyen, evden uzağa gitmeyen, odasına çekilip evin köşesinde kocasını bekleyen, kocası geldiğinde onu eğlendiren ve neşelendiren kadındır. Kadının iyisi kocasının izni olmadan hiç kimseyle konuşmayan, sokağa çıkmayan, çıktığında başını önüne eğip kimselere bakmayan kadındır. Kocasının malını israf etmeyen, daima nefsinden fedakarlık eden kadındır. Kocasından boşanmak istemeyen ve kazara istemiş olsa bile, bütün haklı durumuna rağmen hul yolunu seçmeyen, yani karşılığında mal ve para beklemeyen kadındır. Kadının iyisi kıskançlık nedir bilmeyen ya da kıskançlığını göstermeyen ve kocasının diğer karılarına ve kadınlarına karşı iyi muamele eden. Bir önceki kocasından kalmış mallarını ve mirasını yeni kocası ile bölüşen ve yiyen ve kocasına yemekler yedirip kokular sürdükten sonra onu diğer hanımlarının yanına gönderen kadındır. Evet, iyi kadın işte bu tip bir kadındır. Ve Müslüman erkeği Muhammed'in alacakargadan daha yukarı bir mevkiye layık görmediği bu tür kadın tipini kendisine ideal edinmiştir. İslam'ın en büyük bilgin ve düşünürleri hep bu tip kadını makbul bilmişlerdir. Örneğin Gazali, evlilik kuruluşuna ayırdığı sayfalardan birinde Ebul Havari'nin karısı Rabia'yı Müslüman okuyucularına ideal örnek olarak göstermeyi marifet edinmiştir. Hatırlatalım ki Rabia zengin kocasının ölümü üzerine onun mirasına konmuş ve daha sonra Ebul Havari ile evlenmiştir ve ona hep şu şekilde hitap etmektedir. Bana kocamdan birçok miras kaldı. Bu mirası salih olan dostlarınla birlikte yemeni istedim ve bunun için sana evlenme teklif ettim. Rabia'dan son derece memnun kalan Ebul Havari ise buna karşılık etrafındakilere şöyle derdi. Bu kadının üzerine 3 kadın daha aldım. Rabia bana iyi yemekler yedirir, güzel kokular sürer ve haydi güle güle diğer hanımlarının yanına git derdi. Görülüyor ki şeriatçı zihniyet kadını böylesine sömürü aracı haline getirmekte ve haysiyetsiz durumlara indirmekte herhangi bir sakınca görmemektedir. Aslında haysiyet duygusu nedir bilmeyen bu tip kadını iyi kadın niteliğinde görmekle insan varlığına karşı en büyük hakareti uygun görmüştür. 4. Şeriata göre kadın her şeyi ile pis. Muhammed'in Tanrı'dan geldiğini söylediği emirlere göre kadın aklen ve dinen dun olduğu kadar ruhen ve bedenen de pistir. ruhen pis oluşu biraz yukarıda gördüğümüz gibi kötülüğünden, fitneciliğinden ve şeytaniliğindendir. Bütün bunlar onu iç yüzü itibariyle pis kılmaya yetmiştir. Bedenen pis olmasına gelince bunun nedeni hayızlığından idrar yapmasına varıncaya kadar her şeyi ile ve her organıyla pis yaratılmış olmasındandır. Zira Muhammed'in bildirmesine göre Tanrı, kadınları hayızlı, adet görür şekilde yaratmakla hem dinen eksik ve hem de bedenen pis kılmıştır. Din adamlarının açıklamalarından anlaşılmaktadır ki, kadınların bedenen pis oluşu aybaşı adeti ve sair bedeni ifrazattan dolayıdır. Böyle oldukları içindir ki erkeklerin kendilerine yanaşmaları yasaklanmıştır. Zira Kur'an'da aybaşı halindeyken kadınlardan el çekin, temizlenmelerine kadar onlara yanaşmayın. K2 Bakara suresi ayet 222 diye yazılıdır. Pek muhtemelen yine bundan dolayıdır ki Tanrı mükafat olarak erkek kullarına cennette ebedi hayat arkadaşı olarak dünya kadınlarını değil ve fakat fitraten temiz yani aybaşı adetinden ve sair bedeni ifrazattan arınmış cennet hurilerini vaat etmiştir. Öte yandan Tanrı tabii yine Muhammed'in söylemesine göre bir de kadınları hayız gördükleri sürece Kur'an'ı ele almak ya da oruç tutmak ya da mescide ayak atmak ya da Kabe'yi tavaf etmek gibi dinsel davranışlardan uzak tutmuştur. Başka bir deyimle kadınları hem hayızlı adet görür şekilde yaratmış ve hem de hayızlı yarattığı için onları ibadet gibi kutsal saydığı görevleri, örneğin oruç tutmak, mescide ayak basmak, Kabe'yi tavaf vesaire yerine getirmekten men etmek gibi bir insafsızlığı uygun görmüştür. Söylemeye gerek yoktur ki dinsel görevleri yapmamak Müslüman kişi için kötü sonuçlar doğuran bir şeydir. Örneğin günahlarından kurtulmak ve cennetlere ulaşmak gibi nimetlerden yoksun kalmak demektir. Ve hele bu görev veda tavafı gibi hayati önem taşıyan bir şey ise bunun sonuçlarına mahkum olmak hiç kuşkusuz korkutucudur. Ve işte İbn Abbas'ın rivayetine göre Muhammed veda tavafını Müslümanlar için şart kılmış fakat hayızlı kadınları bundan yasaklamıştır. Kadınların şeriatçıya göre bedenen pis sayılmalarının bir kanıtı hayızlı yaratılmış olmaları ise diğer bir kanıtı da idrarlarının erkeğin idrarına oranla daha kirli olmasıdır. Nitekim Ebu Davud'un rivayetine dayalı hadise göre Muhammed, eğer birinizin üzerine kadın idrarı sıçrayacak olursa o yeri mutlaka iyice yıkayınız. Fakat eğer erkek idrarı sıçramış ise bu takdirde elbiseyi ya da o şeyi yıkamaya gerek yoktur. Sadece silkelemek yeterlidir şeklinde konuşmuştur. Öte yandan kadın sınıfını öylesine pis kabul etmiştir ki, onları hayvanların genellikle en pis olanlarına eşdeğerde tutmuş ve bu nedenle ibadeti bozan şeyler arasında domuz, köpek, eşek gibi hayvanları sıralarken kadınları da bu listeye katmıştır. Her ne kadar katmış olmasının nedeni olarak kadının pis olmasından değil fakat erkeğin şehvetini uyandırma tehlikesinden doğduğunu iddia edebilirse de domuz, köpek ya da eşek gibi hayvanlar itibariyle böyle bir şey söz konusu olmayacağına göre bu iddianın geçerli bir yönü pek yoktur. Olsa olsa kadınlar bakımından her iki nedenin öngörüldüğü söylenebilir ki insanlık haysiyetini incitmek açısından hafifletici bir çözüm sağlamaz. Her ne olursa olsun Muhammed'in yerleştirdiği dinsel kural şudur ki kadında ibadeti bozan bir şeyler vardır ve bundan dolayıdır ki namazın bozulmaması için sütre kullanmak şarttır. Biraz ileride tekrar belirteceğimiz gibi sütre denen şey kıbleye dönük olarak namaz kılan kişinin önüne konan canlı ya da cansız bir engeldir ki bir ağaç ya da deriden yapılmış bir eğer ya da deve ya da benzeri bir şey olabilir. Ve işte Muhammed'in bildirdiğine göre sütre sayesinde ibadetin temizliğini sağlamak mümkündür. Ebu Davud'un İbn Abbas'tan rivayet ettiği bir hadis şöyledir. Eğer içinizden biri sütresiz kılacak olur da önünden bir taş atımı mesafeden eşek, domuz, Yahudi ya da kadın geçecek olursa namazı bozulmuş olur. Müslüm'ün Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir başka hadiste şöyle denmiştir. Kadın, eşek ve köpek ibadeti bozan şeylerdendir. Namaz kılarken önünüze deriden yapılmış, eğer cinsi sütre koyacak olursanız ibadetiniz temiz kalmış olur. Bu konuda ittifak olunan bir hadis Ayşe'nin beyanına dayalı olarak şöyledir. Tanrı elçisi namazı bozan şeyleri benim önümde tekrarladı. Bunlar köpek, eşek ve kadındır. Yine Ayşe'nin bildirdiğine göre Muhammed, özellikle akşam namazını kılarken kıble ile kendi arasında bir kadının bulunmasına tahammül edemez. Onu ölü vücut şeklinde bir engel sanırmış. Bunun içindir ki Ayşe, her ne kadar kadın sınıfının köpek, domuz vesaire gibi hayvanlara eş tutulmasından pek hoşlanmasa da, Muhammed'in yerleştirdiği bu dinsel kurala uymak için onun namaza kalktığını gördüğünde engel yaratmamak maksadıyla hemen bir kenara çekilirmiş. Çekilmeyi unuttuğu zamanlarda da Muhammed onu kenara itermiş. Ne ilginçtir ki namaz kılanın önünden kadın geçtiği takdirde tıpkı köpek, domuz vesaire gibi pis hayvanlar geçmiş gibi namazın kirlenmiş olacağını söyleyen Muhammed, deve ya da kedi cinsi hayvanların geçmesi halinde sakınca bulunmadığını bildirmiştir. Başka bir deyimle, deve ile kedinin muhtemelen kadından daha temiz olduğunu anlatmak istemiştir. Öte yandan kadınlarla tokalaşmayı haram sayması ve yasaklaması da yine yukarıdaki nedenlere, yani kadının pis bir yaratık olması gereklerine dayanır.